Ayrım 12, sayfa 149. Süt anne gecenin bir vakti karşısında beni görünce şaşırdı. Nedense sıkı sıkıya örtünüyor, iki eli göbeğinin üzerinde öylece oturuyordu. Ben geldim diye yukarıya çıktı. Aramızda geçen ağız dalaşından sonra benimle hiç konuşmuyor, gördüğünde kaçıyordu. Örümcek gibi hareket ediyordu bu kadın. Yaklaşan birini görünce cılız, ürkütücü gövdesiyle duvara tırmanan, kendisini hiç olmadık yerlere savuran bir örümcek gibi. Bebeğimin bu kadının sütüyle hayatta kalıyor oluşuna üzüldüm. Onun gibi bazı kadınların tek işi süt annelik olduğundan sütleri hiç kesilmiyordu. Göğüsleri emildikçe süt veriyordu. Bebek küçük bir bohça gibi dünyaya geldiği alçak divanın üzerinde uyuyordu. Kimse onu görmesin, sesini duymasın diye burada saklanıyordu. Neredeyse yerin dibinde. Bedriye gibi kurnaz bir kadın yan tarafın bahçesinden taşıp gelen seslerin farkında değil miydi acaba? Dolayısıyla bu bodrum katından taşan sesler diğer tarafa ulaşıyordu. Kimi kandırıyordu Bedriye ya da neyi bekliyordu? Usulca bebeğin yanına yaklaştım. İçerisi yarı yarıya karanlıktı. Karanlıkta bebeğin şişkin burnu ve kalkık üst dudağı seçiliyordu sadece. Derin derin soluk alıp veriyordu. Burnundan çıkardığı sesler bile duyulabiliyordu. Hiç kıpırdamıyordu ama nefesinin sesi bir yerlere dolup sonra dağılan rüzgar gibiydi. Yanına oturdum. Küçücüktü. Bu kadar küçük bir şey mi dağıtmıştı hayatımızı? Atsan atılmaz, satsan satılmaz dedim kendi kendime. Vicdanı olan bu bebekten kurtulamazdı. Bir can taşıyordu. Zamanla bağlanacağım ona dedim. Mehmet'in nasihati aklımdan çıkmıyordu. Hayatım yoluna girsin, ona alışacağım diye geçirdim içimden. Çünkü o zaman ömrümün süsü olacak bu bebek. Bebeğe bakmayı sürdürdüm. Keşke onu doğurduğum andan itibaren böyle düşünseydim. Öyle karışık, öyle yorgun bir haldeydim ki yan taraftan gelen sesler asabımı bozdu. Kendi aralarında zaman zaman bizi çekiştiriyor olmalıydılar. Ne anlattıklarını tahmin etmek güç değildi. Biliyor musunuz, yandakilerin kızı gayrimeşru bir bebek dünyaya getirmiş. Burada kilitli tutuyorlarmış şimdilik. Sonrası meçhulmüş. Zavallıcık sokaklarda, adanın arkasında deli divane dolaşmaya başlamış. Bedriye bir türlü toparlayamıyormuş bunu. Yeter artık, daha büyük felaketlere yol açacak bu kız diye haber göndermiş İstanbul'a. Peki ne yapacaklarmış? Peki ne yapacaktım? Bodrum katının karanlık bahçeye bakan penceresine yaklaştım. Başımı adına zürafa denen mahlukat gibi uzattıkça uzattım. Bu komşular için annem, görür ama görmezden, bilir ama bilmezden gelirler derdi. Diğer tarafımızdakiler gibi değillerdi yani. Hani köşklerinin inşası süren, beni yol ortasında durdurup taşlayanlar. Dedikodu onların göbek adıydı. Neyse, ben bilir ama bilmezden gelen komşulara nazire etmek için başladım kendi kendime konuşmaya, şakımaya. Karşımda annem, Hicran, Fatma varmış da Bedriye bizi müstehsi bir ifadeyle dinliyormuş gibi. Bir erkek dünyaya getirdiğimden midir nedir, içimden erkek cinsine nasihat etmek, erkek cinsini bütün aleme tanıtmak geldi. Şarkı gibi, kanto söyler gibi bağırdım. Erkekler doğuştan özgürdürler ama öte yandan analarına göbekten bağlı. Elleri ağırdır, kafaları kalın. Ah öyle olanını diri diri gömmeli. Kötü söz söyleyip kalp kıranını inim inim inletmeli. Bir erkek kadına hayatın en güzel hatıralarını vermeli. Yan bahçedekiler söylediklerimi soluksuz dinlemiş, ne olduğunu anlayamamışlardı. Sessiz kalmaları hoşuma gitti. "Destur, erkek var!" diye bağırıp çıkıp uzandığım pencereden içeri kaçtım. Yan komşuların erkek geliyor korkusuyla bahçeden eve kaçışmalarının patırtısını dinledim. Çocukluk eğlencelerimi arıyordum. Annem ve kızlarla eğlendiğimiz günleri. Ardından kimsesiz ve ruhsuz köşkümüzün sofasına çıktım. Bir şeyin illa güzel, kusursuz olması gerekmez. Aksine kusurlu ve eksik şeyler daha güzeldir. Hepsinden önemlisi ruhunun olmasıdır. Süt anne sofaya açılan odalardan birinden çıktı. Pasaklı. Bebeğe baktığı bodrum katına inmek üzere merdivenlere doğru yürüdü. Beni yine görmezden geliyordu kara cadı. Tuttum kolundan asıldım. Şaşırdı. Hiç beklemiyordu bunu. Sütüm olmadığı için süt veriyorsun. Benim bebeğime süt veriyorsun. Selamını benden esirgemeyeceksin. Fatma ya da annem ve hatta halam gibi konuşmuş, kafa tutmuştum. Süt anne yüzüme bile bakmadı. Korkmadı da. Ne tuhaf bir kadındı bu. Kolunu biraz daha sıktım, sert bir hareketle çekti. Ben de omuzlarına asılıp yüzünü çevirdim. Bütün öfkemi ondan çıkarabilirdim. Bana böyle davranamazsın. Allah'ın cehennemine gidecek olanın yüzüne bakamam ben. Cadının dili de varmış. O cehenneme kimin gideceği belli olmaz. Senin gideceğin belli ama piç doğurdun. Öyle bir bebeği emzirdiğim için Allah bana günah yazmazsa. Onun ne günahı var? Piç olduğu için, senden doğma olduğu için doğuştan günahlı o. Söylediklerinden utanmıyor musun be kadın? Sen yaptıklarından utanmıyor musun? Ne yapmışım ki ben? Demek geçti içimden ama sustum. Bir erkek gibi merak ettiğim deliğe daldım bile diyebilirdim. Ama ne anlardı taş kalpli? Kendi cinsini ezen kadın erkekten beterdir. Bakıyorum dilin çözüldü. Bize sütün lazım, hayır duan değil. Zaten istesen de alamazsın benim hayır duamı, ne sen ne de piçin. Bu ne küstahlık, bu ne terbiyesizlik. Dişlerimi sıkıp kadın üzerine yürüdüm. Hatta elimin tersini bile hazır ettim suratın ortasına bir tane çarpmak için. Ama yarın dedim içimden, yarın benim için başka bir gün olacak. Bu yüzden sabrettim. Münakaşa bile denmez, ağız dalaşını büyütmedim, sabredecektim. Süt annenin kara çarşafının altından bile seçilen cılız, değnek gibi ayaklarıyla, atik adımlarla aşağı inişini seyrettim. Bodruma inen karanlıkta kayboldu gitti. Bir an bebeği zindana kapatmışız gibi geldi bana. Sonra onun güzel günleri olacağını düşündüm. Garibim öyle gizli saklı, kilitli kalmayacak, mahkum gibi yaşamayacaktı. Hor görülmeyecekti benim bebeğim. Her ne kadar onu istemeden dünyaya getirmiş olsam bile onu öyle sahipsiz bırakamazdım. Bu düşüncelerle merdivenlere çıktım. Merdivenler annemin galeri dediği duvar oyuntularına bırakılmış bir iki mumla aydınlatılıyordu. Duvarlarda kalem işi ustasının renk vereceği desenler kömür parçasıyla belli belirsiz çizilmişti. Merdiven trabzanları daha ne cilalanmış ne de kat başlarındaki küre biçiminde topuzları takılmıştı. Kimi odaların kapıları, pencereleri bile yoktu. Sanki olmayan o kapılardan annem ya da diğerleri çıkacak gibiydi. Köşkün bitmiş halinin hayaliyle dopdolu, neşeli, şen şakrak, her şeye rağmen mutlu ve umutlu çıkıp gelivereceklermiş gibi. Bu hayalin verdiği mutlulukla merdiven boşluğundan bahçeyi seyreden ince, uzun, zarif pencerenin önünde durdum. Karanlık bahçede görüp izleyebileceğim ne olabilirdi ki? Yoktu. Orada sadece felaketin vuku bulmazdan evvel yaşadığım güzel hatıralar, en mutlu anlar vardı. Bir gelişimizde salıncak kurup annemi sallamıştık. Sonra teker teker biz sallanmıştık. Manolya ağacı yeni açmıştı. Salıncak yüksek dallara kadar havalanıyor, başım manolyanın çiçeklerine değiyordu. Annem yaptırdığı köşkle gurur duyuyordu. Biz kızlarının güzelliğine övünerek baktığı gibi bakardı köşküne. Yaklaşık 2 yıldır itinayla teftiş etmişti. Son gelişimizde şimdi önünde dikildiğim bu zarif pencereden seyretmiştik bahçeyi. Babam, ağabeyim, Kayseri'den gelen Sünepe enişten bahçede yanlarına gelmiş 2 sokak köpeğiyle oynuyorlardı. Babamın elinde bir kemik parçası vardı. Köpekler onu kapmaya çalışıyorlardı. "Benimkine bak," diyordu annem. Keyifli anlarında babamdan böyle söz ederdi. Benimki. Babamın fesinin püskülü kaymış olurdu. Kayserili eniştem nerede olursa olsun hep aynı ifadeyle seyrederdi etrafını. Ağzını gerdirerek gülümserdi. "Abuş," derdi ablam ona, salak manasında. "Seninki," demişti annem Fatma'ya dönüp. "Gözü çaktırmadan sende." Kırıtmıştı Fatma. Hakikaten pastırma kokulu kurnaz eniştemin "karım bana bakıyor mu acaba?" diye yukarı pencereye kaçamak bakışlar atışı pek eğlenceliydi. Ardından bize dönerdi annem. "Ay hadi siz de bulun, sizinkilere de bakıp eğlenelim." Sonra başlardı nasihat etmeye. Onun bilgiç bilgiç konuşmasına şaşardım. Böyle kendinden emin konuşan bir kadının evlilik hayatında derbeder oluşuna şaşardım. Sanırım annem gücün son kırıntısını ayakta ve hayatta kalmak için harcamıştı. Erkeğin iyisi köpek en iyi gibi eğlendirir kadınları. Fazla soytarısı, pek neşelisi çekilmez ama erkek dediğin ciddi olmalı. Gerektiği yerde dişlerini göstermeden gülmeli ama surat da asmamalı. Kibirlisi hiç çekilmez. Çok konuşan iyi değildir. vıdı vıdı söyleneni ömür tüketir. Geriye ne kaldı hanımım? Bedriye'nin böyle soruşuyla gülerdik. Hicran bana ufaktan omuz atıp geriye ne kaldı hanımım derdi Bedriye'yi taklitle. Ardından kulağıma eğilip gülerek fısıldardı. Geriye kala kala benim bahçıvan kaldı hanımım. Hicran İstanbul'daki bahçıvana aşıktı. Söylemeyecektim, söyledim. Kimse sır tutmaz. Ne toprak saklar tohumu, ne de sırların fısıldandığı kör kuyular. Ey yiğit Arnavut, dola belime kollarını, göm sineme dudaklarını. Az önce böyle söylerdi. Yastıkları bacak arasına sıkıştırır, nereden öğrendiğini bilmediğim tuhaf hareketlerle bahçıvanım diye inler eğlenirdi. Bahçede çalışan oğlanı gizli gizli seyrederken ağzının suyu akar, havuzdaki sazanların zıplayıp sıçramasını çenesini zevkten takırtatarak izleyen sokak kedileri gibi pusu da heyecandan titrerdi. Ne yapmış, ne etmiş, baştan çıkarmıştı oğlanı. Eskiden babası gelirdi, o hastalanınca oğlu gelir olmuştu. Yeniçeriymiş bunun dedesi eskiden. Ocak kapatılınca gül budar olmuş. Oğlu babasından el almış, torunu da ondan. Arnavut'tan Yeniçeri mi olurmuş? Bahçıvanlıkta yerlerini bulmuşlar. Hicran can kulağıyla dinlerdi bahçıvan hakkında söylenenleri. Ondan değil, babasından ve hatta dedesinden söz ediyorlar salak dememize omuz silkerdi. Olsun, evlat babanın sırrıdır. O da besbelli babası, dedesi gibi olacak. Hicran'ın bahçıvanı baştan çıkarma gayreti koca bir bahar ve yaz mevsimi boyunca sürdü. Bu zaman zarfında çilek tarlalarına mı yatmadı? Gül bahçesine mi kapaklanmadı? İnci küpesini bostanda mı düşürmedi? Sonunda kamerya'nın güllerini ören oğlanın kollarına "Yanıyorum senin için, gel söndür beni." diye atıldı. Oğlan bunu öptü. Bana da olan biteni çiçek tarlalarının ardından izlemek düşmüştü. Hicran, "Gözünü bizden ayırma." diye tembihlemişti. Gizlice gördüklerimi sanki yaşayıp tecrübe eden kendisi değilmiş gibi sonrasında bana anlattırırdı. "Senin anlattıklarında, senden dinlediklerimde her şey daha güzel." Aptal şey, bu anlattıklarım senin başından geçmedi mi? Oğlanla bahçedeki kuyun dibinde sevişmişti. Yazın suyu çekilirdi kuyunun. Oğlan önceden bir halı yaymıştı kuyunun dibine. Hatta kuş tüyü bir yastık koymuştu. İpek örtü örtmüştü. Önce Hicran'ı salmıştı kuyuya çıkır çıkır. Sonra kendisi marifetlice inmişti aşağıya çıkır çıkır. Sonra nasıl çıktınız? Nasıl girdiysek öyle çıktık. İlkin oğlan çıkmış olmalıydı. Ayaklarını kuyunun iki yanına gerdirerek, bedeniyle zarif bir köprü kurarak. Ardından çıkır çıkır aşağıdakini çıkarmış olmalıydı. Kuyunun çıkrık kolu kimi zaman takılıyordu. Bu defa takılmamıştı. Hicran'ın kendisini teslim etmesinden öyle korkmuştum ki, kendimi teslim ettim sayılır diyordu bir de pişkinlikle. Kendini bozdurdun mu kız yoksa? Bak kocaya varamazsın eğer öyleyse diye vahyetmiştim. Gülmüştü bu. Her şeyi yaptık. Bir onu yapmadık. Ama bana sorarsan yapmış kadar olduk. Nasıl demiştim ben. İnsanın tek deliği orası değil ki demişti. Yine anlamamıştım. Şimdi anlıyorum ne demek istediğini. Niyetim hicranımın sırrını sonuna kadar saklamak, buraya bile yazmamaktı. Bu yüzden ağzımı açar açmaz anlatamadım. Oysa hicran deyince bahçıvan demek geliyordu içimden. Hicran deyince gül, hicran deyince bülbül, hicran deyince öpüş, hicran deyince aşığının böğrü geniş geniş. Hicran teni tarçın kokulu bahçıvan, hicran aşk demekti, başka bir şey değil. Annem hicranı paşa ile nişanlayınca bizim ateş parçası gelmez oldu. Yerine ihtiyar babası bakmaya başladı. Sonra birileri gün ortasında gelip babasına kötü bir havadis getirdiler. Adamcağız işi gücü öylece bırakıp gitti. Öyle telaşla gitti ki bize bile bir şey söylemedi. Sonradan duyduk. Odun keserken bu tutmuş elini de kesmiş. Ardından baltayı böğrüne saplamış. Öyle acı çekiyormuş ki çareyi böyle yapmakta bulmuş. Fatma olan bitenden habersiz neyin acısını çekiyormuş, ne acısı çekiyormuş diye sorunca aşk demişti annem. Aşk acısı çekiyormuş. Kimin aşkının acısını diye sormuştu Hicran yaşlı gözlerle korkarak. Annem en küçük bir şüphesi olmaksızın dudağını gül yaprağı gibi bilinmez bükmüştü. Bilmem kim bilir kimin. Aşk hikayeleri herkesi ağlatır. Hicran bu gerçeğe sığınıp şüphe çekmeyeceğini düşünerek gözyaşı döküyordu. Akıllıcaydı. Fatma içini çekmişti. Kim bilir kimin aşkından darma duman olan oğlan yarık bir gövde ve olmayan bir elle şans eseri hayatta kalmıştı. Bir daha onu bahçemizde görmedik ama gezmeye çıktığımız bir gün karşılaştık. Sakal bıraktığından tanıyamadık. Hicran da tanıyamamış. Sonra kendisine delice bakışlarla bakıp duran bu adamı gözlerinden bilmiş, çıkarmış. En yakın camiye dua etmeye gitmiştik. Ravakların altında durmuş annemin ahbabıyla çene çalışının bitmesini bekliyorduk. O zaman görmüştük ilkin. Sonra bu zavallı peşimize takılmıştı. Çolak gölgesiyle bizi çarşıda da takip etmişti. 10 kadar dükkana göz atıp ıvır zıvır almak için 2-3 dükkanın altını üstüne getirirken bizi kapının önünde köpek gibi beklemişti. Tramvaya binip balık pazarına gittiğimizde köprüyü geçip berberlerin vitrinlerindeki perukları seyretmek için durduğumuzda da peşimizdeydi. Bir mezarlığa girip bir mezarın üstünde oturup bonbon yediğimizde 100 defa durup vitrinlere, tahta ve bakır üzerine yapılmış resimlere, İlanlara, geçen kadınlara, arabalara, tabelalara, tiyatro kapılarına, her şeye göz ucuyla bakıp şehri tavaf ederken biz sessizce peşimizden gelmekteydi. Haliç'e inip bir demet çiçek alıp bir bardak limonata içip sadaka verip Haliç'i kayıkla geçip şehirdeki zikzaklarımıza yeniden başladığımızda ve yeniden tramvaya binip kapımızın önüne geldiğimizde ve sokak başında durup kapıdan girmezden evvel hürriyet saatimize biraz daha fazlasını katmak için mezarlığın etrafını şöyle bir dönüverdiğimizde "Of yorulduk valla, ayaklarımıza kara sular indi billah" dediğimizde bile peşimizdeydi. Heyhat, annemi kandırmak mümkün müydü? Değildi. Belki bana da bu yüzden bu kadar çok hiddetlenmişti. Benim hamile olduğumu anlayamadığından, kimden hamile kaldığımı öğrenemediğinden. Oğlanın bizi başından beri nasıl takibe aldığını sezmişti. Aniden dönüverip peşimiz sıra şüphe çekmeden geldiğini düşünen oğlanın böğrüne şemsiyesinin ucuyla şöyle bir dürtü vermişti. Annemin şemsiyesinin ucu oğlanın böğrünün içine geçecek, yaralı göğüs toprak gibi çöküverecek sanmıştım bir an. Bereket, annem onun iş, aşk peşinde olduğunu düşünmüştü. Aşk değil. Paşa'ya vermeye hazırlandığı hicranının uğruna kesilmiş bir el ve deşilmiş bir gövde olamazdı. Hem bahtını hem tahtını yaptığı kızının bostanlarda, kuyu diplerinde, çilek bahçesinin yumuşacık toprağında kendisini bahçıvana sunmuş olabileceğini düşünmüyordu. Ah şu düşünmediklerimiz, aklımızın ucundan bile geçmeyenler. Ah bir bilsek, dünyayı başımıza yıkacak hakikatler onlarda saklı esasında. İşte annem bundan habersiz, bu halinle iş göremezsin oğlum, bırak senin yerine baban çalışsın dedi. Oğlan benim derdim aş değil deyince Hicran'ın eli ayağına dolaştı. Feracesin içinde huzursuzlukla kıpırdandı. Durumu idare etmek bana düşmüştü. Annemin kulağına eğilip fısıldadım. Belki sadece hayır duanızı almak istiyordur. Ha dedi annem, bu defa öpmesi için elini uzattı. Annem gibi zeki bir kadın hiçbir şey anlamamış olabilir miydi? Sadece meselenin üzerine gitmedi. Oğlanı umutsuz aşık bildi. Meczup olmuş zavallıcık deyip durdu. Akşam yemeğinde bu olayı pek tedirgin olmuş gibi bir hal ve tavırla babama anlattı. Ardından bizi övüp durdu. Ama ne övmek? Şunların ellerinin güzelliğine bak, endamlarına bak, şu duruşlarına, cilvelerine, kaşlarına, gözlerine, mermer gibi tenlerine, göz süzüşlerine, gülüşlerine, keklik gibi sekişlerine bak. Sonunda kahvesini höpürteten babamın karşısında sadede geldi. Biz öyle çarşıda, pazarda, mesirede dolanırken o meczup yine keserse yolumuzu. Araba istiyordu annem ve aldırdı. Bu olay üzerine aldırdı. Babam araba hususunda Nuh diyor, peygamber demiyordu çünkü. Atlar arpa değil, para yiyormuş diyordu. Anneme güçlük çıkarıyordu. Ona karşı cebinde akrep var gibi davranmaktan, onu yalvartmaktan, var olanı esirgemekten haz alıyordu. Annem o gün oğlanın eline para sıkıştırmak istemiş, versin diye Bedriye'ye uzatmıştı parayı. Oğlanın parayı almadığını gördüm. Bedriye parayı anneme iade etmemişti. Bedriye niye para biriktiriyor olabilirdi ki? Onun bizden ayrı bir hayatı olabilir miydi? Karanlık bahçeyi seyrettiğim pencerenin önünden iç çekerek ayrıldım. Orada durmuş geçmişi seyretmiştim. Hayalimde kalan hiç geri gelmeyecek günleri. Ağır adımlarla Cehennuma'daki odacığıma çıkmaya devam ettim. Yorgundum. Ayaklarım külçe gibi olmuştu. Son katın merdivenlerinde Bedriye arkamdan koştu, yetişti. "Bebek aşağı katta uyumasın artık," diye tembihledim onu fırsatını bulmuşken. "Ya nerede uyusun?" dedi sanki efendi kendisiymiş gibi. "Benim yanıma çıkar onu. Bu gece benim yanımda kalsın." Süt anne senin yanında kalmak istemiyor ama piçe süt vermek haramdır diye diye emziriyor zaten. Fazladan para veriyorum. Bebeği bırakıp gitmesin diye. Senin haberin var mı? Unlu, şekerli, nişastalı suyla beslesek olmaz mı? Sulandırıp da hayvan sütü versek? Karın ağrısından çatlar, köşkü başımıza yıkar. Belki zamanla gelir sütüm. Allah vermiyor demek ki. Hep öyle derlerdi de laf sanırdım. Bak doğruymuş. Neyse ne Bedri, sen bebeği yanıma çıkar, fazla da söylenme. Aklın başına geldi, bebeğine bağlanmaya başladın demek ama fazla bağlanma. Ne demek şimdi bu? Kurulu düzenimizi bozdurma bana. Bebek de süt anne de aşağıda kalacak. Baban da ağabeyin ola ki köşkü basarlarsa kaçmaları kolay olur. Öyle bir ihtimal mi var? Az kaldı bebeğin kırkının çıkmasına. Sık dişini. Temcit pilavı gibi böyle söyleyip duruyorsun. Ne yapacaksın 40 günün sonunda? Boş ver. Ben de artık ne dediğimi ne yaptığımı bilmez hale geldim. Bitsin şu sürgünlüğümüz artık. Bu köşk güzel günler görmeye yaraşır. Bir bakan bir daha bakıyor. Önünden geçen dikilip seyrediyor. Nazar değdi bize nazar. Annemin sahte cenneti burası. Ne de güzel tarif etmişti mimarına. Beyaz köpüklü bir dalga yükselip yamaca konmuş gibi olsun. Vapurla gelenler konağa seyrede seyrede insinler adaya. İnci tanesi gibi parlasın. Ona bir isim vermemizi icap edecekse İncili Konak diyelim. Mimar o isimde bir konak var hanımefendi deyince annem başka bir isim bulmak mecburiyetinde kalmıştı. Başka ne parlar inci tanesi gibi? Zihin açıcı sorusuna yine kendisi cevap vermişti. Buldum, gözyaşı. Hiç kimse nümayişte bulunmayınca açıklamaya koyulmuştu garibim. Burada acı tatlı günlerimiz geçecek. İnsan sadece üzüldüğünde değil, sevindiğinde de ağlar. İnsan kederini, sevincini damıtır. Bu gözyaşı olur. Gözyaşı bedenin mücevheridir. Bizim konağımızda adanın mücevheri. Adanın güzel suretinde bir damla gözyaşı gibi asılı kalsın. İnsanlar seyretmeye doyamasın. Geçmiş zaman annemin dillendirdiklerini kelimesi kelimesine tekrar ettiğimde Bedriye hüzünlenmişti. Ah böyle söylerdi benim güzeller güzeli kadın efendim. Bir şeyleri güzel ve emsalsiz kılan hikayeleridir. Bizim konağımızın da bir hikayesi olsun. Böyle söylemişti annem. Olur inşallah demişti Fatma. Hikaye gökten zembille inen bir şey midir? Nasıl olacak o demişti annem. Yaşayarak diye cevaplamıştı Hicran. Bravo demişti annem. Ne varsa ortanca kızım da vardı. Gözümüzün önünde cereyan eder gibiydi şu hatırladıklarım. Geçip gitmemiş, maziye karışmamış gibi. Şimdi hatıra olan o güne dönebilmek için neler vermezdim. Bu mümkün olamayacağı için unutmak isterdim. İnsan hatırladıkça sırtında bir yükle dolaşıyor çünkü. Unuttukça hafifliyorsunuz. Unutamayandan bir şey olmuyor. Rüzgara tutulmuş gibi başınızı kaldırmadan, dünya gözüyle göremeden, bakamadan yaşayıp gidiyorsunuz. Hatırlamak insana göz açtırmayan bir rüzgar. Unutmak sükunet. Hatıralar deniz gibi uçsuz bucaksız. Umman gibi dalınca çıkamıyorsunuz. Gözyaşı konağının kırık dökük hikayesi olmak bana kısmetmiş. Annemin en güzel, en akıllı kızına. Ben bunları düşünürken baktım Bedriye içini çeke çeke ağlıyor. Ah ananın boğazına dizdin hevesini. Konak, köşk neyse ne. Burası bundan böyle senin iffetsiz sürgünlüğünle bilinecek. Ah lekeledin güzelim konağı. Piçin doğduğu konak artık burası. Kısacık bir an Bedriye'nin kahırla hıçkırarak ağlayışını seyrettim, üzüldüm. Üzüldüm çünkü annem avucuna kor ateşler doldurduğunda da böyle içli içli ağlamıştı. Canı yanıyordu. Üstelik bu defa manevi olarak canı yanıyordu. Acının böylesi daha fenadır, derdi Fatma. Kanayan yara olsa tuz basarsın ama görünmez yaraların şifası zordur. Anlaşılmıştı. Annemin hayali Bedriye'nin hayaliydi. Benim yüzümden bu hayal lekelenmiş, tarumar olmuştu. Baktım çenesi titredikçe titriyor, kollarıyla bedenini sarmış ağlıyor. Acıdım. Bu yüzden teselli vermek istedim. Seneye gelir oturur. Ben de olmam, rahat edersiniz. Ama Bedriye'ye acıyıp şefkat göstermek hataydı. Hemen güç bulup pençelerini çıkardı. Komşularınızın size saygısı kalmadı. Öte taraftakiler seni taşlamış. Diğer taraftakiler de erkeklere metiye düzmenle dalga geçiyorlardı. Delirdi diyorlar. Dedikodusu edilen komşu bir çanak bal gibidir. Bir kaşık yersin, iki kaşık yersin, sonrası insanı bayar. Böyle komşuyu yanında yöresinde kimse istemez. O vakit annem de başkaları olmaksızın kendi cennetinde mutlu mesut yaşamasını öğrenir. Ben kendi cennetime gideceğim zaten tez zamanda. Görmezlerse unuturlar. Daha biraz evvel ağlayan Bedriye'nin sinsi sinsi gülüşünü yakalamıştım. Gideceğime, evleneceğime inanmıyor musun yoksa diye sordum. Nah gidersin diyeceğim de sinirlenip dellenmeyesin diye susuyorum. Sesini çıkartma dedim içimden, sus. Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. Ama anlaşılan Bedriye'nin canı çok sıkılıyordu. Dönüp gitmeme müsaade etmez bir tavırla arkamdan konuşmaya devam etti. Ortaya çıkıp dolandıkça bizim söndürmeye çalıştığımız ateşi harlıyorsun. Rezillik, dedikodu umrunda mı senin? Otur oturduğun yerde, görünme ortalarda diyoruz ama dinleyen kim? Bedriye en başta söyleyeceğini en sona saklamıştı. Aniden beni sersemleten ve acısı içime oturan şeyi söyledi. Dedikodu, yangının kendisini oradan oraya taşıyan alevli çiviler gibidir. Bir uçtan bir uca gidiverir. Bence İstanbul'a gitti bile seninle ilgili anlatılanlar. Eğer öyle olmasa paşa nişanı atar mıydı? Paşa nişanı mı atmış diye hayretle sormuştum. Bön bakışlı yüzü nursuz kadın en başta söyleyeceğini en sonda söylemişti. Belki biraz önce bunun için ağlamıştı. Hicranın ikbalini kendi ikbali sayıyordu. Tıpkı annem gibi. Ah ben demiştim. Hicran koymayın şu kızın adını demiştim. Adı Hicran olduğu için hep ayrılacak sevdiklerinden demiştim. İsimler insanın kaderidir demiştim. Ama dinletememiştim. Hicran için üzülmüştüm. Paşa uğruna kuyu dibinde seviştiği aşığından olmuştu. Onunla son bir kez buluşmak istemiş, kuyu dibinde sözleşmiş ama gidememişti. Ben gitmiştim onun yerine. Bahçıvan kuyunun dibinde sessizce bekliyordu onu. Evelallah kuyunun ipine asılıp aşağı inmeyi becermiştim. Oğlan Hicran'ı beklerken karşısında beni buluvermişti. Bana hayretle bakan ay ışığıyla aydınlanmış o güzel yüzü nasıl unuturum? Bedriye'nin söyledikleri içime işlemişti. İyi ki benim adım Hicran olmamış diye sevindim. Acuze bunu sezmiş olmalı ki beni yine can evimden vurdu. Oysa bak senin isminin manası kavuşmak. Sen hep kavuşursun sevdiklerine. Üstelik göbek adını Emine koydular senin. Yüreğinde korku olmayan demektir bu. Bir anlamı daha var ama bence o sana uymamış. Sakıncasız, tehlikesiz. Oysa sen ne işler açtın başımıza. Tehlikelisin yani ama korkusuz olduğun muhakkak. Bir çalıya takılmak gibiydi onunla sohbet etmek. Paçayı kurtarmak için develenip dururdunuz. Bu yüzden kölelik tam ona göreydi. Çünkü boyun eğip susması icap etmekteydi. Halam onun için köle olmasaydı maazallah bir de kocaya varsaydı kocası bunu kıtır kıtır keserdi derdi. Halam hep bir erkek gibi düşünür öyle konuşurdu. Bazen onun bacaklarının arasından sallanan bir şey olduğunu hayal ederdim. Bedriye'nin topal ayağıyla dengesini ustalıkla bularak merdivenlerden inişini izledim. Herkesi anlamak mümkün mü? Mesela Bedriye'yi. Bedriye'yi anlamak mümkün mü? O da sıkılmıştı. Annemin, Fatma ve Hicran'ın dahil olduğu neşeli bir farfara sayılabilecek hayatına geri dönmeyi istiyordu. Önündeki tek engel bendim. Bazı insanlar tahammülsüz olurlar. Alışmak nedir bilmezler. Katlanmak denilen şey kitaplarında yazmaz. Bedriye köle olmasına rağmen bu huyda bir kadındı. Ya da bilmiyorum, belki kendisinden istenilen daha ağır şeyler vardı. Bir vicdan muhasebesi içindeydi belki, kim bilir. Hem ayrıca fırsatını bulur bulmaz onun da bizden intikam almak istemesinden doğal ne olabilirdi? Eksilen üç parmağı onu intikam ateşiyle yakmaya yeter de artardı bile. Bizim nazarımızda ufacık görünen şeyler onu kinle doldurmuş olabilirdi. Tatlısını hızlı hızlı yediğinde onu açgözlü bulup küçümser, mutlaka iğneleyecek bir laf ederdik. O da utanırdı, çok utanırdı. Abim bile bir gün, "Yapmayın böyle, tatlı yemeği seven Bedriye'yi alaya almayın," diye tembihlemişti bizi. Ömür boyunca bir insandan esirgenen şeyler neye benzer biliyor musunuz? Eksilen uzuvlara, bir daha yeri doldurulamaz. Ayrım sonu, sayfa 166.